Ayrım 52, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 455. Notlar yazar hakkında. Kuş gözlemcisi bir çocuğun ünlü bir biyocoğrafyacı olmaya evrimi üzerine Jared Diamond'la söyleşi. Kitap hakkında. 3. Şempanzeyi yeni keşiflere karşı sınamak. Kuş gözlemcisi bir çocuğun ünlü bir biyocoğrafyacı olmaya evrimi üzerine Jared Diamond'la söyleşi. Üçüncü şempanzeyi yazmamın hayatımda bir dönüm noktası olduğu sonradan ortaya çıktı. Kaderi sadece bir avuç akademik uzman tarafından okunmak olan belirli konularla ilgili teknik makaleler yazmaktan, hem uzmanları hem de sıradan insanları hedefleyen geniş çaplı konularla ilgili kitaplar yazmaya geçiş. Çoğu çocuk gibi büyüdüğüm sırada bir yetişkinin meslek hayatındaki uzmanlığına ilişkin konuların peşine düşebileceğinden çok daha fazla şeyden etkileniyordum. İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 yaşıma gelene kadar sürdüğü için ailemin oturduğu evdeki odamın duvarına asılmış, biri Avrupa, biri Pasifik Okyanusu'nu gösteren iki harita vardı. Babam her gün Avrupa cephesinde Almanya'ya karşı ve Pasifik cephesinde Japonya'ya karşı verilen savaş hakkında o günün gazetelerinden öğrendiklerine göre bu iki harita üzerinde iğnelerle değişiklikleri gösterirdi. Bu daha sonra odamdaki bu harita üzerinde iğnelerle gösterilen savaş zamanındaki olaylarla İngiliz, Alman, Rusya da Yugoslav olmalarına bağlı olarak farklı biçimlerde sarsıntıya uğramış Avrupalı dostlarımın arasında 1958'den 1962'ye kadar Avrupa'da yaşamamla bir kez daha alevlenen coğrafyaya ve tarihe karşı merakımı alevlendirmişti. Yine çocukken yaz boyunca New England'ın kuzeyindeki çam ormanlarının etkisinde kalarak bir kuş gözlemcisi oldum ve bir şekilde biyoloji ile ilgili bir mesleğimin olması gerektiğini anladım. Ayrıca bir teleskop edinerek gökyüzü gözlemciliği de yaptım ve hatta üniversitedeki ilk yılımda bu yüzden ilk önce astronomiye kayıt yaptırdım ama bu oldukça kısa sürdü. Bir dil bilimci ve dil bilgisi öğretmeni olarak annemin yetenekleri, Latince ve Yunanca konusunda çok iyi dersler veren bir liseye gitmem ve Almanca ve Rusça konuşan Letonyalı arkadaşlarımın olduğu bir laboratuvarda şişe yıkayıcı olarak bir yaz geçirmem beni bir ömür boyu ilgi alanım olacak olan dil öğrenmeye sevk etti. Üniversiteden mezun olduğumda 7 dil biliyordum ve şimdi 47 yıl sonra 12. dili öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bir piyanist olan annemin müzikal yeteneği bana yine bir ömür boyu sürecek olan klasik müzik sevgisini aşıladı. 1962'de fizyoloji laboratuvarında doktoramı aldığımda tüm bu konular ve daha fazlası beni hala büyülüyordu. Fakat daha sonra acımasız gerçek ortaya çıktı. Fizyoloji konusunda araştırma yaptığım ilk yıllarda çevremdeki diğer bilim insanlarından edindiğim izlenime göre yaşam paletindeki yalnızca küçük bir kısmı hayatımı adamam gerekiyordu. Benim durumumda bu küçük kısım fizyoloji uzmanlık alanı olan safra kesesindeki sıvı taşınımıydı. Bir süre sonra bu konunun en önde gelen uzmanı olsam da o zamana kadar ilgilenmekten büyük keyif aldığım diğer konulardan vazgeçmekten hiç de hoşnut değildim. Peru çömlekçiliği ve barok müziğini inceledikten sonra uzman olarak bunların peşinden gidecek yeteneğe sahip olmadığım sonucuna vardığımda mesleğimin yanında ikinci bir kariyer için araştırma yapmaya başladım. 1964'te beni bu anlamda tatmin edecek olan yeni bir alan buldum. Yeni Gine'nin kuşları. 1976'da şans eseri popüler bir dergide yazı yazmam, safra kesesinden ve Yeni Gine'nin kuşlarından başka konularda, başka dergilerde yazmam için teklif almama yol açtı. Volkanlar, cinsellik, tekerlekler, kabile insanları ve başka konular. Bu yazılar çocukluktaki ilgi alanlarımı yeniden keşfetmek için bir fırsat yaratmış olsa da hala zamanımın çoğunu safra kesesi ve Yeni Gine'nin kuşları hakkında yazarak harcıyorum. Sonrasında 1985'te hayatımı değiştiren bir telefon aldım. MacArthur Vakfı'nın akademik program müdürü bana vakfın bursuyla ödüllendirildiğimi bildirdi. 5 yıl boyunca koşulsuz olarak alacağım yıllık 45 bin dolar ödül bana ve 2 düzine başka insana dünyaya sıra dışı bir katkıda bulunacağımıza ve bu 5 yıllık özgürlüğün katkıyı daha etkin bir şekilde sağlamak için bize cesaret ve olanak vereceğine inandırmıştı. Bu beklenmedik şansa sevinmek yerine hayatımda ilk kez depresyona girdim. Bunun nedenini anlamam bir hafta sürdü. Ödül aslında bir duruma karşılık gelmekteydi. Jared MacArthur jürisi senin dünyaya safra kesesini ve yeni gidenin kuşlarından çok daha fazlasını sunabileceğini düşündü. Kapasitene uygun biçimde yaşamıyorsun. Bununla ilgili olarak ne yapacaksın? Kendime verdiğim cevap yavaş yavaş belirginleşirken başka bir telefon beni daha da cesaretlendirdi. Telefon bu kez halk için yazmaya yönelik tam zamanlı kariyer yapmaya karar vermiş olan akademisyen bir arkadaşımdan geliyordu. Safra kesesinden, Yeni Gine'nin kuşlarından ve üniversitedeki öğretim işinden vazgeçmek zorunda değildim. 1976 ile 1985 yılları arasında yazdığım dergi yazıları ve okurların bunlara verdiği tepkiler beni halk için yazmayı sevdiğime, halkın da benim yazılarımı sevdiğine ikna etti. Coğrafya, tarih, bilim, diller ve müzikle ilgili bilgileri açıklayarak ve bunları birlikte dokuyarak dünyaya safra kesesi ve yeni gine kuşları ile ilgili keşif yapmakla sağlayacağım katkıdan daha fazlasını sağlayabilirdim. Fakat safra kesesi ve yeni gine kuşları ile ilgili geçmişim ve bunlarla ilgili devam eden araştırmalarım bir köşeye atılamazdı. Çünkü bunlar bana bilimsel bir bakış açısı sunuyordu ve coğrafyayla diğer alanları birlikte harmanlamak için teknik bir altyapı sağlıyordu. Halka yönelik olarak yazılan bilimsel alandaki bir kitabın başarılı olması için iki hedef kitle memnun edilmelidir. Birincisi, kitap halk için anlaşılabilir nitelikte ve ilgi çekici olmalıdır. Çocukluktaki ilgi alanlarım, annemin etkisi ve nasıl yazılacağı üzerine okuldaki eğitimim birinci hedef kitleyle yönelik donanımımı sağlamıştı. İkincisi, kitap içindeki pek çok konu uzmanı tarafından eleştirel değerlendirmeden başarıyla geçmelidir. İkinci hedef, kitleyi tatmin edebilmeyi ummanın tek yolu bu konuları uzmanlarla enine boyuna tartışmak ve kitabın taslaklarını okumalarını ve düzeltmelerini onlardan istemekti. Dergiye yazarken yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak bana yardımcı olmalarını istediğim bilim insanlarının yardımcı olmaktan, özel konularıyla ilgili heyecanlarını paylaşan biriyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ve zaman ve bilgileri konusunda da cömert davrandıklarını görmüştüm. Üçüncü şempanzeyi MacArthur bursu aldığım yıllarda yazmaya başladım. Taslaklarını bursumun bittiği 1990'da tamamladım ve 1992'de yayımladım. Kitap beni çarpıcı biçimde etkileyen ilgi alanlarından en geniş ölçüde yararlanarak sorduğum bilimin ve tarihin en büyük ve en büyüleyici sorusunu konu edinmektedir. İnsanlar yalnızca bir başka büyük hayvanken dil ve müziği edinecek, tarihin ve coğrafyanın farkında olacak ve kuşları ve yıldızları anlayacak şekilde nasıl evrimleştiler? 1992'den bu yana başka büyük meselelerle, uygarlıkların yükselişi, cinsellik ve toplumların çöküşü ilgili 3 kitap daha yazdım ve şu an 4.sünü yazıyorum. Yeni Gine'nin kuşları ile ilgili çalışmaya devam ederken 2002'de safra kesesi ile ilgili laboratuvar çalışmalarımı sonlandırdım. Ve şimdi UCLA'de lisans öğrencilerine coğrafya ve çevre tarihi öğretiyorum. Yine de safra kesesine adanmış onlarca yıl süren fizyolojik araştırmalarımdan pişman değilim. Bu sayede bilimsel düşünmenin nasıl olduğunu, bunun coğrafya ve çevre tarihine nasıl uygulanacağını öğrendim. Üniversiteye gireceğimi ve 1958'de fizyoloji alanına geçeceğime, sonra bunun halk için coğrafya ve çevre tarihiyle ilgili yazarlıkla sonlanacağını öngörmüş olsaydım, fizyoloji eğitimimin, hazırlığımın değerli bir kısmı olduğunu anlayamazdım. Üçüncü şempanzeyi yeni keşiflere karşı sınamak. 14 yıl önce yayımlanan kitabımın vardığı sonuçlar ne kadar başarılı olmuştur. Kuşkusuz yeni keşifler yapmaya devam edildi. Burada 4 başlıkta keşifleri tartışacağım. İnsanın kökenleri, cinsellik, uygarlığın yükselişi ve uygarlığın düşüşü. İnsanın kökenleri. 1992'de geniş ölçekte insanlar ve büyük kuyruksuz maymunların DNA ve proteinlerindeki moleküler farklılıklara dayanan bilgiler, insanın atalarının Afrika'daki diğer şempanzelerden 6 ila 8 milyon yıl kadar önce ayrıldığını düşündürmekteydi. 1992'den beri elde edilen tüm moleküler kanıtlar bu sonucu desteklemektedir. Fakat bugün aynı sonuca yönelik olarak ayrılma zamanında birbirine yakın olarak yaşayan ön insanların ve ön şempanzelerin fosil kemiklerinin yakın zamandaki keşfine dayanan başka kanıtlara da sahibiz. İnsan Batı Afrika'da şempanze hattından ayrıldıktan sonra ilkel insanlar 2 milyon yıl kadar önce Avrupa ve Asya'ya yayıldılar. Şu an yayılmanın 1992'de söylediğim tarihten 1 milyon yıl kadar daha önce gerçekleştiğini biliyoruz. Neticede bu ilkel insanlar evrimleşti ve bizim gibi modern insanlar onların yerini aldı. Bu büyük atılım neyi içeriyordu ve nerede gerçekleşmişti? 1992'de ben bunun dil bilgisi temeline dayalı çağdaş dil kapasitesinin gelişimini içerdiğini ileri sürerken, diğer bilim insanları bunu beyin devrelerindeki değişimlerle ilişkilendirdiler. Bu iki yanıttan hangisinin doğru olduğunu hala bilmiyoruz. Büyük atılımın nerede gerçekleştiğine gelince, 1992'den bu yana yapılan keşifler artan biçimde kitapta tartıştığım Afrika cevabını desteklemektedir. Özellikle yakın zamandaki büyük bir ilerleme Avrupa ve Asya'nın batısını 30 bin yıl öncesine kadar yüz binlerce yıl boyunca işgal eden ve geleneksel olarak kaba mağara adamının tipik bir örneğini oluşturan buz çağı insanları Neandertallerin DNA'sının elde edilmesi ve dizilenmesiydi. Neandertaller gösterildiği kadar kaba olmasalar da DNA'larının modern insanınkinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Ve modern Avrupalılarınkine diğer insanlarınkinden daha yakın değildir. Bu da Avrupa'nın Neandertallerinin modern Avrupalılara evrimleşmediğini, başka bir yerden gelen, büyük olasılıkla Afrika'dan, modern insanın belki çok az melezleşerek ya da hiç melezleşmeden onların yerini aldığını ortaya koymaktadır. Bununla ilişkili olan buz çağındaki Asyalılar sorusuna gelince, Afrika'dan yayılan modern insanın ne ölçüde onların yerini aldığını ya da onlarla melezleşip melezleşmediğini hala bilmiyoruz. İnsan evrimiyle ilgili yakın zamandaki en heyecan verici keşif geçtiğimiz yıl yapıldı. Malay Yarımadası'ndan çıkıp Java ve Bali'den geçerek Avustralya'ya uzanan adalar zincirinin doğu ucundaki Endonezya adası olan Flores'te küçük, ilkel insanların fosil kemikleri bulundu. Flores dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesinin, komodo ejderinin ve daha önce de cüce fil türlerinin evi olmasıyla biyologlar arasında oldukça popülerdir. Şimdi Flores'in yakın bir zaman öncesine kadar hemen hemen 90 santim boyunda, modern insan beyninin dörtte biri büyüklüğünde ve şempanzeninkine yakın ölçülerde beyne sahip cüce insanlara da ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır. Keşfi yapanlar bu mikro pigmelerin Homo sapiens'le yani modern insanla değil de Homo erectus'la yani ilkel insanların öncüsü, eğer öncüsü değilse bile yüz binlerce yıl önce Homo sapiens'in onun yerini aldığı düşünülmektedir. Akraba olduğunu ve modern Homo sapiens'in Endonezya'ya varmasından binlerce yıl sonrasına kadar varlığını sürdürdüğünü ileri sürmektedir. Tüm bu iddialar şiddetli bir tartışmaya konu olmaktadır. Bazı bilim insanları fosillerin ayrı bir türe değil de hastalıklı bir şekilde cüceleşen modern insanlara ait olabileceğini düşünmektedir. Benim tahminim fosillerin gerçekten de fillerin durumunda olduğu gibi Flores'e vardığında cüceleşecek biçimde evrimleşen ve modern insanların oraya varmasıyla, şüphe duyduğum on binlerce yıl birlikte yaşadıkları iddiasına rağmen ortadan kaldırılan ilkel insanlara ait olduğu yönündedir. Fakat daha sonra yapılacak keşiflerin bize ne söyleyeceğini görmek zorundayız. Flores fosilleri bilimsel ilerlemelerin hızlı olduğu bir çağda yaşamanın neden heyecan verici olduğunu ortaya koymaktadır. Cinsellik. Üçüncü şempanzenin beş bölümü bölüm 3'ten bölüm 7'ye kadar en yakın akrabalarımız olan büyük kuyruksuz maymunlarınkinden ve ayrıca diğer memelilerin birçoğundan farklı olan cinselliğimizi ve yaşam döngümüzün diğer özelliklerini tartışmaktadır. 1992'de ele aldığım bu özellikler hemen hemen tek eşli ya da orta derecedeki çok eşli eşleşme sistemimizi, cinsel anatomimizi, gizli yumurtlama dönemini, aldatmayı, eş seçimimizi, seksüel seçilimi ve menopozu kapsıyordu. Fakat cinsellik konusundaki bu tartışmaya olan ilgi neredeyse tükenmişti ve cinselliğimizin bazı özellikleri 1992'de anlaşılmaya karşı hala direnmekteydi. Bu yüzden 1997'de sadece 168 sayfalık da olsa kısa bir kitabı tamamen cinselliğe ayırdım. Seks Neden Eğlencelidir isimli bu kitap, menopoz ve gizli yumurtlama konularındaki çetrefil soruları yeniden değerlendiriyordu. Aynı zamanda cinsel sinyaller olarak erkeklerin sakallarının, kadınların göğüslerinin ve erkeklerin görece büyük penislerinin işlevleriyle birlikte erkeklerin emzirme kapasitesini de bazı meyve yarasaları ve erkekler gerçekten süt üretirler sorgulamaktaydı. Seks Neden Eğlencelidir başlığının kendisi alaycı bir cevabı davet etmektedir. Seni aptal, çünkü seks iyi hissettirir. Bunu bilmeyen siz bilim insanları nasıl bir fil dişi kulede yaşıyorsunuz? Seksin iyi hissettirdiğini elbette biliyorum. Asıl soru, biz insanların seksin neden yanlış zamanda, kadın uygun değilken iyi hissettireceği biçimde evrimleşmesinde neredeyse benzersiz olduğudur. Örneğin kadın hamileyken, menopoza girdikten sonra ya da aylık döngüsünün uzun yumurtlamama döneminde. Buna karşın hayvanlar zaman bakımından mantıklı ve ekonomik biçimde evrimleşmişlerdir ve yalnızca dişi yumurtladığı ve döllenme yeteneği olduğu zaman çiftleşirler. İnsan cinselliği ile ilgili bu evrimsel soruyu cevaplamak hala zordur ve karşıt teorilerin tartışma konusudur. Seks konusundaki bu 168 sayfalık kitabın sonunda insanların yaşadığı seksin neden sadece keyif için yapıldığını, neden bu şekilde evrimleştiğini, erkeklerin bir kısmındaki büyük bir protoplazma atığı gibi görünen penisin, erkeklerin vücut ölçüleriyle kıyaslandığında gorillerinkinden neden 4 kat daha büyük olduğunu hala bilmediğini söylemek zorunda kalarak bitirdim. Yine de okurlar bu cevaplanmamış soruların cevaplarını aramanın çok etkileyici sürprizlerle dolu olduğunu göreceklerdir. Fakat okuyucuyu hayal kırıklığına uğratmaktan ve yanlış bilgilendirmede bulunup kandırdığım suçlamasından kaçınmak için Seks Neden Eğlencelidir kitabının evrimsel sorunlara odaklandığını ve daha keyifli bir cinsel ilişki için yeni pozisyonlar öneren pratik bir rehber olmadığını açıkça vurgulamam gerekiyor. Kitap satan mağaza müdürünün durumu bu şekilde yanlış anlaması yüzünden Berkeley kitap mağazasında kitabımı bilim kitapları kısmında bulamayan bir arkadaşım, kitabı sonunda gerçekten ait olmadığı erotizm bölümünde bulmuştur. Uygarlığın doğuşu. 13 bin yıl önce yaşayan insanların tümü kendisini vahşi hayvanları avlayarak ve yabani bitkileri toplayarak besleyen, taştan, odundan ve kemikten yapılmış aletler kullanan, yazı ve politikacılar olmaksızın gruplar ya da kabileler halinde yaşayan ve göçebe ya da yarı göçebe olarak var olan avcı toplayıcılardı. Bugün neredeyse herkes çiftçi ya da çiftçiliğe bağımlıdır. Kendini ürün ve evcil hayvan yetiştirerek besler, metal aletler kullanır, başkanların, kralların ya da liderlerin yönetimi altında, devlet biçiminde örgütlenmiş toplumlarda yazıyı kullanarak ve kalıcı evlerde yaşar. 13 bin yıl öncesiyle günümüz arasındaki farklar genel olarak uygarlığın doğuşu olarak adlandırılan kavramı oluşturmaktadır. İnsanlığın milyonlarca yıllık varlığından sonra uygarlık neden birdenbire doğmuştur? Çiftçilik, metal aletler ve yazı Güneybatı Asya'nın verimli hilalinde sırasıyla 10.500, 70.000 ve 5.400 yıl önce bulunmuşken, 1788'de Avrupalı yerleşimcilerin zamanında bütün Avustralyalı aborijinlerin hala yazıyı kullanmayıp taş aletler kullanan avcı toplayıcılar olarak kalması örneğinde olduğu gibi, neden bazı yerlerde diğerlerine göre daha hızlı biçimde doğmuştur? Neden aborijinler Amerikan yerlileri, Afrikalılar ya da Çinliler değil de Avrupalılar dünyanın büyük bir kısmını fethetmiştir? Bu etkileyici ve önemli sorular 3. şempanzenin 10., 14. ve 15. bölümlerini oluşturmaktadır. Özellikle Rastlantısal Fatihler başlıklı 14. bölüm, uygarlıkların kıtalar arası karşıtlıkların bir kısmını incelemektedir. Avrupalılar Amerikan yerlilerini neden yenmiştir? Bunun cevabının Avrupalılar ve Amerikalı yerliler arasındaki biyolojik farklılıklarla, örneğin ırkçıların iddia ettiği gibi zekayla, ilişkili olmadığı sonucuna varmıştım. Cevap Avrasya'nın verimli hilalindeki evcilleştirilebilir yabani bitki ve hayvanların yeni dünyanınkine göre daha büyük bir çeşitliliğe ve üretkenliğe sahip olmasına ve Avrasya'nın doğu-batı ekseninin ürünlerin ve besi hayvanlarının yaklaşık olarak aynı enlemde yayılmasını kolaylaştırmasına karşın Amerika kıtasının kuzey ve güney ekseninin bunların farklı enlem bölgelerine dağılmasını zorlaştırmasına dayanmaktadır. Fakat Avrupa ve Amerika arasındaki bu karşıtlık kıtalar arası tarihin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Daha sonraki kitabım olan Tüfek, Mikrop ve Çelik, 3. Şempanze'nin 14. bölümünde başlayan bu analizi tüm dünya ölçeğinde genişletmiştir. Avrupa ve Amerika kıtalarının durumunu dünya ölçeğinde genelleştirmenin itici gücü bir evreka anı sayesinde olabilmiştir. Üçüncü şempanzeyi bitirdikten hemen sonra Mayıs 1992'de bir dizi ders vermek için Tanner dersleri Utah Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Bu bana kendimi uzun zamandır ilgimi çeken Afrika kıtası tarihine yoğunlaşmam ve hakkında konuşmam için iyi bir fırsat gibi görünmüştü. Özellikle Afrikalılar insan türlerinin ve modern insan türünün orada doğması nedeniyle diğer kıtalardaki insanlara göre avantajlı olmalarına rağmen Afrika'nın bugün neden en güçlü değil de en fakir kıta olduğunu anlamak zordur. Ders vermeye gitmeden önceki hafta sonu Afrika hakkında yazılmış bir yığın kitap aldım ve onları okumaya başladım. Afrika kıtasına defalarca baktıktan sonra bir şey aniden kafama dank etti. Tanrım! Afrika aynı Amerika gibi kuzey-güney eksenine sahip. Üçüncü şempanzenin 14. bölümündeki şekil 6'da gösterilen haritada Avrasya'nın doğu-batı eksenini Amerika'nın kuzey-güney ekseniyle zaten karşılaştırmıştım. Görünen o ki Afrika'nın ekseni de kuzey-güney doğrultusundaydı. Dolayısıyla Amerika kıtaları gibi Afrika'da kuzey-güney doğrultusunda doğu-batı doğrultusuna göre daha uzundu. Bu Amerikan yerlilerinin tarihinde olduğu gibi Afrikalıların tarihinde de anahtar rol oynayan bir durumdu. Afrika'ya kuzeyden giren Avrasya kökenli evcilleştirilmiş ürünler ve hayvanlar ile Sahel bölgesi, Etiyopya ve Batı Afrika'nın tropikal bölgelerine özgü evcilleştirilmiş ürünler ve hayvanlar Afrika'nın kuzey-güney ekseni boyunca ya çok yavaş yayılmıştı ya da hiç yayılmamıştı. Bunun sonucunda Afrika'nın Sahra altındaki bölgelerinde tarıma bağlı toplumlar Avrasya'ya göre çok daha yavaş gelişirken, Güney Afrika'nın Akdeniz bölgesinde tarım yapamayan Khoili çiftçiler hariç hiç gelişmemişti. Daha sonra ürünlerin ve hayvanların kuzeyden güneye yayılma zorluğunun Hindistan'da yiyecek üretiminin daha geç zamanda yapılmasında ve hatta Yeni Gine'nin güneyinden aborijinlerin bulunduğu Avustralya'ya yayılmasında başarısız olmasının bir etkeni olduğunu fark ettim. Öyleyse tarih kötümserlerin şikayet ettiği gibi tekerrürden ibaret bir şey değildir. Tarihin gerçekten bazı büyük şablonları vardır fakat bunları kavramak kolay değildir. Bunları kavramak hayvan davranışı, arkeoloji, salgın bilimi, genetik, dil bilim ve moleküler biyoloji alanlarından gelen bilgileri sentezlemeye bağlıdır. Bunu fark etmek o yüzden 3. Şempanzenin 14. bölümünde bu konuyu kabaca açıklamamdan sonra 9 yılımı almış, kitabın yayınlanmasından ve Tanner derslerini vermemden sonra tüm kıtalar için açıklamaları yapmamdan ve Tüfek, Mikrop ve Çeliği yayınlamamdan önce 5 yılımı almıştır. Uygarlığın çöküşü. Üçüncü şempanzenin son 3 bölümü eski ve bugünkü toplumların sebep olduğu çevresel zararları ve bunun sonuçlarını konu edinmektedir. Cinsellik ve uygarlıkların doğuşu bölümleri beni nasıl etkilemişse bu bölümler de 1992'den sonra beni etkilemeye devam etti. Bu beni bu konudaki tartışmalarımı 2004 yılında yayımlanan Çöküş, Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır isimli bir kitap halinde genişleterek yayımlamaya sevk etti. Çoğumuz şimdilerde ormanlarla kaplanmış, çöllerde ya da çorak alanlarda harabe halinde bulunan terk edilmiş anıtların, ortadan kalkmış uygarlıkların inşa ettiği şehirlerin romantik gizemiyle büyüleniriz. Geçtiğimiz 10 yıllarda arkeologlar tarafından yapılan keşifler, bu anıtları diken ve şehirleri kuran insanların sebep olduğu çevresel zararların, bu toplumların çoğunun çöküşüne neden olduğunu ortaya koymuştur. Çöküş isimli kitabın bu eski kalıtların en çarpıcılarının bazıları hakkında, Paskalya Adası'nın meşhur taş heykelleri, HMS Bounty'nin asileri ulaşmadan önceki Pitcairn Adası, Anasazi gökdelenleri, Maya şehirleri ve Grönland'daki taştan kiliseler ve katedraller yapılan bir açıklamayla başlar. Fakat daha sonra sadece yok olan uygarlıklar üzerine bir kitap yazmanın yeterli olmadığını fark ettim. Dünyanın İzlanda, Japonya ve Yeni Gine'nin yüksekleri gibi diğer bölgelerindeki toplumlar binlerce hatta on binlerce yıldır var olmayı sürdürmüştü. Nasıl bazı toplumlar diğerlerini yok eden sorunları çözmede başarılı olmuştu? Dolayısıyla çöküşün büyük bir kısmı başarısızlıklar kadar başarı öykülerine ve farklı sonuçlara yol açan nedenlere de ayrılmıştı. Bugünkü toplumlar eski toplumları tehdit eden çevre ve nüfus problemlerinin tümüyle ve ayrıca insanların neden olduğu küresel ısınma, zehirli kimyasallar ve enerji kaynaklarının tükenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlar 3. Şempanze'nin son bölümünde ve çöküşte daha detaylı bir şekilde incelendiği gibi çağdaş dünyanın farklı bölgelerinde farklı rol oynamaktadır. Çöküşte bahsettiğim sonuçların çeşitliliği, Ruanda ve Haiti, 3. Dünya felaketlerini, Haiti ile Hispaniola Adası'nı paylaşan fakat gelişen ve sürdürülebilen bir ekonomi yaratmış olan oldukça farklı çevre politikalarıyla Dominik Cumhuriyeti'ni, büyüklüğü ve ekonomisi yaşadığı çevresel sorunların dünyanın geri kalanının da problemleri olduğunu garantileyen, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'i, dünyanın en zengin ulusunun en eski devleti olarak görülen fakat hala başka yerlerin aşina olduğu çevre ve nüfus sorunlarını neredeyse tamamen yaşayan Montana ve en kırılgan çevre yapısına ve en ciddi çevresel problemlere sahip 1. Dünya ülkesi olan fakat sorunları için en etkili bazı çözümleri dikkate alan Avustralya'yı kapsamaktadır. 3. Şempanzeyi şimdi 17 yaşında olan ikiz oğullarıma ve onların kuşağına geçmişten öğrenerek onlar için daha parlak bir gelecek kurma umuduyla armağan ettim. Çöküşün sonunda onlara daha parlak bir gelecek bırakabileceğimize dair temkinli bir iyimserlik içindeydim. Ama yalnızca çaba sarf etmeyi seçersek bu olabilir. Kitabın sonu. 13 Ağustos 2015 Sayfa 467.